Ayrım 4, sayfa 39, 2. bölüm. Kafa üstü duran çıplak kız. 1979 baharı. Psikiyatri bölümü asistan doktorlarının kahve odasında çözüm bulmacanın ortalarına gelmiştim. O günkü uzman doktor Mark Pierce'di ve şimdi dışarı çıkmak üzereydi. Bense 11 saattir görev başındaydım ve daha 13 saatim vardı. O sıralarda hoparlörden tanıdık bir anons duyduk. Psikiyatri Altınoğlu odaya. Güvenlik görevlileri yeni gelen birini, özellikle taşkın gördüklerinde, hastayı hemen Altınoğlu odaya alırlardı. Delişmen hasta buraya kapatılarak gözetim altında tutulurdu. 6 numaralı oda, sıra sende Small, dedi Mike. Ah, en sevdiğim şey, dedim. 6 numaralı odanın berbat bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsin ama inan bana, gerçekten de öyle, dedi Mike alaycı bir gülümsemeyle. Yok canım, çocuk oyuncağı benim için, dedim. Bir yandan da evhama kapılarak. Merak etme, seni beklemeyiz, dedi Mike arkamda. Acil odasına girdiğim sırada birkaç hemşire telaşla yanımdan geçti. Koridordaki sedyelerden birinde ağlayan bir çocuğun bandajını saran cerrahi asistanın yanından geçtim. Bir başka doktor bağırarak acil destek arabası istedi. Acil servis ise inleyen hastalardan, hemşirelerden ve asistan doktorlara emirler yağdıran görevli doktorlardan oluşan bir kakafoniydi. İşte ise tipik bir çarşamba akşamı. Kalbim küt küt atmaya başladı. Bu yeni hastayla tanışmaya hevesliydim ama bir yandan da korkuyordum. Altınoğlu Ada bazen ürkütücüydü. Hemen her zaman zorluydu ve hiçbir zaman sıkıcı değildi. Altınoğlu oda çağrısı her anlama gelebilirdi. Cebinde kebap şiş saklayan asice bir şizofrenik katil, bir şişe valium gizleyen intihar meyilli bir bipolar veya çekilme yaşayan ve üstünüzü kusmak üzere olan bir eroin bağımlısı. Tıp eğitimindeki talihsiz ama geleneksel bir geçiş töreni yüzünden en az deneyimli doktorlar, örneğin ben, en zorlu ve mücadelesi güç hastalarla boğuşmak zorundaydık. İmkansız gibi görünen durumlarla başa çıkabilmek için ben genelde kitap bilgime başvurur, hastaları resmi ve klinik bir tarzda tedavi etmeye yönelirdim. Freud olsa hastalarıma yardım etmek isteme ama zarar vermek istememe yönündeki kaygımla baş etmede entelektüelizmi bir savunma mekanizması olarak kullandığımı söylerdi. Ne de olsa her doktor gibi beni de muazzam bir bilgiyi basit bir tanıya ve tedavi planına dönüştürmek gibi göz korkutucu bir görev bekliyordu. O günlerde hangi savunma mekanizmasını kullanırsam kullanayım, arada bir insancıl tarafım ortaya çıkıveriyordu ve sanırım hastalarıma en çok faydası dokunan anlarda da bu empati anlarıydı. Kariyerimin ilerleyen safhalarında daha çok deneyim ve özgüven kazandıkça hastalarımı dinleme ve anlama konusunda daha iyi bir noktaya geldim. Altınoğlu odanın dışındaki hemşire bölümüne vardığımda öyle gergin ve telaşlıydım ki başhemşire Judy Nielsen alnımı silmem için bana bir peçete uzattı. Judy 12 yıldır acil servis hemşireliği yapıyordu ve benim gibi yüzlerce çaylak asistan doktorun Altınoğlu oda ile mücadele endişesine tanıklık etmişti. 30'lu yaşlarında boşanmış ve çok hoş bir kadındı. Genel hoşluğu ve elacılığı mükemmel bir dengesine sahipti. Ondan ayrılan insan tam bir ahmaktı. Judy hasta takip çizelgesini uzattı. Kadının kimliği belirsiz, 20'li yaşlarında. Polisler onu North End'de kendi kendine anlamsızca konuşurken bulup getirmiş. Aklımda olsun da oralarda anlamsızca konuşmayayım bundan sonra. Judy'nin kayıtsız tavrı beni rahatlattı. Çizelgeye göz attım. Polisler hastayı perişan halde Boston'ın North End sokaklarını arşınlarken bulmuşlardı. Bulunduğu yer hastaneye yakın bir İtalyan mahallesiydi. Acil servis görevlileri kadının ambulans yolculuğu sırasında sürekli çığlıklar attığını ve giysilerini çekiştirdiğini not düşmüşlerdi. Kadın çığlıkların arasında çok terlediğini söylüyordu. Oysa dışarıda sıcaklık 4 derecelerdeydi. Acil görevlileri hastayı kısa bir muayeneden geçirmiş, ajite ve sıra dışı davranışlarının dışında anormal bir şey görememişlerdi. Koridoru geçerek Altınoğlu odaya geldim. Diğer acil muayene odalarından farklı olarak bu odanın kapısında psikiyatri hastalarını içeri girmeden kontrol edebilmek için kaydırılarak açılan ahşap bir panel vardı. Paneli açtım ve 19-20 yaşlarında minyon bir kızın çırılçıplak kafa üstü durduğunu gördüm. Gördüğüm manzarayı idrak etmem bir dakika kadar sürdü. Güleyim mi, kaçayım mı bilemedim. Paneli kapamadan önce kızın aslında gayet iyi dengede durduğunu fark ettim. Arkamı dönüp gördüklerimi anlamaya çalışarak koridordaki sedyelere ve hastalara bakmaya başladım. İyi misiniz Doktor Small, dedi Judy. İyiyim, sadece içeri girmeden önce çizelgedeki bir şey kontrol etmek istiyorum. Ama iyi değildim. Çıplak amuda kalkmak ne demekti? Davranışın benim anlayamadığım psikolojik bir önemi mi vardı? Kız bir şey anlatmaya mı çalışıyordu yoksa tamamen aklını mı kaçırmıştı? Judy, her ihtimale karşı buraya birkaç güvenlik görevlisi çağırabilir misin? Hasta için de bir önlük getiriver lütfen. Tekrar küçük pencereyi açtım. Hasta hala kafa üstü duruyor, yüzünde boş bir ifadeyle kapıya bakıyordu. Merhaba, benim adım Doktor Small. Bu gece görevli psikiyatrist benim. Tepki yok. Beni duyuyor musun? İçeri girip sana birkaç soru sormak istiyorum dedim. Yine tepki yok. Tamam, kabul. İçeri girmeye korkuyordum. Judy de olanları izliyordu. Kimliği belirsiz hastanın bu tuhaf davranışları her an her şeyin olabileceğini gösteriyordu. Örneğin aniden salgınlaşabilirdi. Bir an için gözümde öne doğru atılıp beni boğmaya çalıştığı canlandı. Ancak çıplaklığı da ona savunmasız bir hava veriyordu. Hastayla konuşmalıydım ama önce içeri girmem gerekiyordu. Birkaç derin nefes alıp sakinleştim ve bazen hastaya kontrolün karşıdaki görevlide olduğunu göstermenin abartılı bir sahne yaşanmasını engellediğini hatırladım. Judy sonunda bir önlükle ve yanında iki güvenlik görevlisiyle geldi, Joe ve Carr. İkisi de asistan doktorlarla dalga geçmeye, bizi zorda bırakmaya bayılan Bostonlu adamlardı. Hastalar kontrolden çıkarsa onların yanımızda olması bize kendimizi güvende hissettiriyordu. Kapıdaki küçük pencereden içeri seslendim. Ben şimdi bir hemşire ve iki görevlimimizle içeri geliyorum. Kafa üstü durmayı bırakmanı istiyorum senden. Kız hiç kıpırdamadı. Odanın bir köşesine attığı kirli yırtık giysileri fark ettim. Sedyenin üstüne bir hastane önlüğü koyacağız. İstersen kendin giyersin, istersen hemşire yardım eder. Ne yapacağı kestirilemeyen psikotik hastalara seçenekler sunmanın kimi zaman onları halüsinasyonlarından ve sanrılarından kopardığını, genel olarak onları daha mantıklı olmaya yönlendirdiğini öğrenmiştim. Kimliği belirsiz hasta tepe üstü boş boş bakmayı sürdürürken ekibimiz yavaş yavaş odaya girdi. İçeride sadece tekerlekli bir oturak ve metal bir sandalye vardı. Judy başı çekerek önlüğü sedyenin üstüne koydu. Carr ile Joe köşeleri tuttular. Ben de açık kapının önünde durdum. Her ne kadar o sırada amacım hastanın odadan fırlayıp gitmesini önlemektiyse de geri dönüp baktığımda bir yandan da bilinçaltında kendime bir kaçış imkanı sağladığımı fark ediyorum. Sayısal üstünlük taktiği işe yaramış gibiydi. Judy hastanın yanına gitti ve bir jimnastikçiye asistanlık eder gibi nazikçe hastanın doğrulmasına yardımcı oldu. Kızın giyinmesine yardım ederken de kısık sesle konuşarak böyle güzel sarı buklelerin olduğu için çok şanslısın dedi. Ardından isimsiz bayanı sedyeye götürdü ve otur bakalım tatlım, rahat et dedi. Ben de sandalyeye çekerek biraz hastayı gözlemledim. Saçı mat ve kirliydi. Ayak bileğinde de bir kelebek dövmesi vardı. Bana ismini söyler misin? Yanıt alamayınca devam ettim. Buraya nasıl geldiğini biliyor musun? Kız içerisinin ne kadar sıcak olduğu ile ilgili bir şeyler mırıldandı. Haklısın, sıcak burası dedim. Bir vantilatör getirtmemi ister misin? Boş bakış ve sessizlik. Aramamı istediğin biri var mı? Hasta bir an için seyirince sonunda gerçek bir şeyler söyleyecek sandım ama yine bir şey olmadı. Joe ile Carr besbelli boş çabalarımla bayağı eğleniyorlardı ama kahkahalarını bastırmayı başardılar. Judy'ye bakmaya cesaret bile edemiyordum. Sinirlenmeye başlamıştım doğrusu. Hastaya yardımcı olmaya çalışıyordum ben. Hastane görevlilerini eğlendirmeye değil. Kızı konuşturmaya yönelik bitmek bilmez karşılıksız girişimlerimin sonunda fiziksel muayeneye başladım ve nabzına bakmak için hastanın bileğini tutup kaldırdım. Eli nemliydi. Dizlerini ve ayak bileklerini kontrol ettiğimde derin tenton refleksinin normal olduğunu gördüm. Hasta kol ve bacak gücünü ölçmeme pek yardımcı olmadı ama sonuçta ondan hafif yüksek bir kalp hızı ile düşük bir ateş dışında fiziksel bir sorun göremedim. O güne dek yüzlerce muayene yapmıştım ama hiçbiri bunun kadar garip değildi. Hastane görevlilerin karşısında çalışmam yetmiyormuş gibi hastamın aklı da başka yerdeydi. Kızı benimle yürütemediğim için yürüyüşünü gözden geçiremedim. Yapabilsem bu muayene çeşitli beyin problemlerini ortaya çıkarabilirdi. Yanı açık adımlar, hidrosefalus, ayak yürüme, Parkinson belirtisi olabilirdi. Ama hastanın nörolojik olarak kafa üstü durumunda hiçbir sorunu olmadığını biliyordum. Onun gerçeklikten kopuk olduğunu anlamıştım ama tanı konusunda afallamış durumdaydım. İnsanlar pek çok nedenden dolayı gerçeklikle bağlantılarını yitirebilirler. Bazen şiddetli depresyon, stres ya da travma insanı uçlara itebilir ve kişi başkalarının delilik gibi gördüğü çarpıtılmış bir zihinsel duruma kaçış yapabilir. Ancak psikoz gibi zihinsel semptomların son kertede fiziksel bir nedeni vardır. Aslında pek çok tıbbi aciliyet kendini ilk etapta sadece zihinsel rahatsızlık belirtileriyle gösterir. Hezeyan, akıl karışıklığı, depresyon, kaygı, psikoz ve panik atak. Psikotik semptomların çeşitli fiziksel nedenlerini hatırlayabilmek için yaygın olanlardan kendime bir kısaltma oluşturmuştum. W-H-H-I-M-P. Harflerin her biri hezeyanın tıbbi nedenlerinden birinin baş harfiydi. W, kronik alkol kullanımından doğan beyin hasarı, vernik, ensefalopatisiydi. H'ler, hipersensitif, aşırı hassas, krizin, aşırı yüksek tansiyonun beyne kan akışında akut düşüşe neden olması ve kan şekerindeki dengesizlikten doğan hipokaliseminin baş harfleriydi. I ise inme, tümör ve kanama gibi intrakriyenal, parantez içinde kafa açı lezyonlar olabileceğini hatırlatıyordu. M menenjitin baş harfiydi. Bu da beyin ve beyni saran zarın enfeksiyonları ile ilgiliydi. P ise zehirleri temsil ediyordu ki bu da eğlence amaçlı uyuşturucu kullanılması muhtemel bir genç için elbette ki listenin başını çeken olasılıklardan biriydi. İsimsiz hasta aniden öksürünce hepimiz sıçradık. Kız şimdi dosdoğru bana bakıyordu ama hala konuşmuyordu. İşaret parmağımı tam önünde soldan sağa hareket ettirdim ama gözüyle takip etmedi. Gözlerinin hemen önünde parmağımı şaklattım. Hiçbir tepki vermedi. Aniden el çırptığımda ürktü ve göz kırptı. Böylece tepki almış oldum. Beyin tümörü veya iç kanama olasılığını ortadan kaldırmak için tomografi istedim. Kızın hafif ateşi enfeksiyona işaret ediyor olabilirdi ama menenjitin tipik belirtisi olan boyundaki sertlik yoktu. Hastanın sıcaktan şikayeti ve çıplaklığı, aşırı aktif tiroid kaynaklı sıcak toleranssızlığın belirtisi olabilirdi. Kan testleriyle bunu da ihtimaller arasından eleyebilirdik. Toksikolojik travma için idrar numunesine ihtiyacımız vardı. Ama bu kızın bir kaba idrarını yapması imkansızdı. Kateter bağlamak gerekiyordu. Jüde hastayı iki güvenlik görevlisi tarafından tutulmanın utancından kurtarmak için biz erkekleri odadan çıkardı ve kateter için iki kadın asistan doktordan yardım istedi. Ayrıca hastada anemi, tiroid bozukluğu ya da zihinsel durumu değiştirebilecek başka bir kimyasal dengesizlik olmadığını garantiye alacak laboratuvar testleri için de kan aldı. Ben ise laboratuvar sonuçlarını beklerken bir kez daha konuşmayı denemeye karar verdim. Görevlilerle birlikte yeniden Altınoğlu odaya girdik. Joe ile Karın gayretlerimi yine suya düştüğünü görmek için can attığını hissedebiliyordum. Hastaya daha az resmi davranmaya çalıştım ve portakal suyu ikram ettim. Kız sonunda bana tepki verir gibi oldu. Bardağı almak için elini ağır ağır kaldırdı. Önce küçük bir yudum aldı, sonra bardağı kafaya dikti. Çok susamışsın galiba dedim. Görevliler yine karşılıksız sorular duymayı bekleyerek bıyık altından güldüler. Ama hastanın tavrı değişiyor gibiydi. Boş bakışlarının yerini şimdi araştıran bakışlar almıştı. Önce odaya göz gezdirdi. Vücudu gerginleşti, kaşları çatıldı. Bir yerlere doğru gidiyormuşuz gibi hissettiğim için gayri resmi tonla konuşmamı sürdürdüm. Belki artık konuşabiliriz, ne dersin? İsimsiz bayan aniden yeniden fırladı ve üstündeki giysi eksikliğini farkına vardı. Önlüğü sıkıca vücuduna dolayarak ''Neredeyim ben? Sen kimsin? Neler oluyor?'' dedi. Ekibi etkilediğimi hissedebiliyordum. O anda basiretli Yılmaz, zamanlaması mükemmel mülakat becerilerimle bu inatçı çıplak kadın vakasını çözdüğüm için gururlanmalıydım. Psikiyatrist olarak oynadığım rol sırasında söylemiş olduğum bir şeyin bu sarnıllı sessiz kadını normal bir insan gibi konuşturmuş olmasından gurur duymalıydım. Elbette okula gitmiş, kitaplar okumuş, sınavlardan başarıyla geçmiştim. Ama şimdi gerçek dünyada doktora oynuyordum ve bir hastayı gerçekten düzeltmiştim. Ne yazık ki söylediklerimden hangisinin işe yaradığını bilmiyordum. Hasta bardağı uzatıp daha dedi. O anda kızı konuşturan şeyin söylediğim değil yaptığım bir şey. Daha açık söylemek gerekirse portakal suyu olduğunu anladım. Verdiğim bir bardak portakal suyu kızın tuhaf davranışa neden olan şeyin anahtarıydı. Kan şekeri düşen hasta akut hipoglisemi yaşıyordu. Hastanın hastane gömleğinin küçüklüğünden rahatsız olduğunu fark edince Judy'den doktor önlüğü getirmesini istedim. Judy kızın giymesine yardım ederken güvenlik görevlileriyle odadan çıktım. Elimde bir bardak daha portakal suyuyla geri döndüm ve hasta onu içerken ben de sedyenin yanındaki sandalyeye oturdum. Hastamız şimdi daha sakindi. Ona bir kez daha adımın Doktor Simol olduğunu söyledim ve kendisiyle ilgili sorular sordum. İsmi Katie Jenner'ıydı. 19 yaşındaydı ve ailesinin North End'de işlettiği pastanenin üzerindeki evlerinde yaşıyordu. Bir yandan yarı zamanlı garsonluk yapıyor, bir yandan da oyunculuk dersleri alarak rol verdiğinde sahneye çıkıyordu. Sarnının nedenini daha iyi anlamak için sohbeti uzattım. Kate, tıbbi bir hastalığın var mı dedim. Neden sordunuz? Çünkü bu akşam hastaneye getirildiğinde hezeyan içindeydin. Sokaklarda anlamsızca konuşarak dolanıyordun ve az önce portakal suyunu içtiğinde kendine gelebildin. Tüh, şu aptal diyabetim yüzünden yine. Muhtemelen insülin iğnemi yapmadan önce yeterli kahvaltı etmedim. Daha önce de oldu mu bu yani? Bir iki defa. İnsülinimi her zaman doğru alamıyorum. O yüzden ara sıra başım dönüyor, terliyorum dedi. Ne zamandır var diyabetin? Bir yıl kadar önce öğrendim. Diyabetiklerin vücudu yeterince insülin üretemez. İnsülin kandan şekeri alarak enerji için hücrelere gönderen doğal bir vücut hormonudur. İnsan bir yemekten sonra yeterli miktarda şeker veya karbonhidrat sindirmeden kendisine gereğinden fazla insülin enjekte ederse kanındaki glikoz düzeyi aniden düşüşe geçebilir. Şeker beynin ana enerji kaynağı olduğundan beyin şeker seviyesinin düşmesi keti amnezi odaklı bir sarnıya sürüklemişti. Portakal suyu ise durumu anında düzeltmiş, onu yeniden normal hale getirmişti. Büyük bir psikiyatrik başarı değildi benimkisi ama hastaya doğru tedavi uygulamıştım. O sırada bunu bilmesem bile. Öğrendiğimde çok şaşırdım. Çünkü ben oldum olası sağlık delisiyimdir. Sağlık delisi olmak iyi bir şey ama kan şekeri seviyeni yakından takip etmezsen diyabetik semptomlarını kontrol altına almanın hiçbir yararı olmaz. Ateşle oynuyorsun Keti. Dikkat etmezsen ölebilirsin. Annem gibi konuştunuz. O da beni sürekli oyunculuk için ince kalabilmek adına insülinle oynamakla suçluyor. Saçmalık. Kızın çok ince olduğunu fark edince annenin söylediği şeyin gerçekten saçmalık olup olmadığını merak ettim. Ebeveynin gibi konuşmak istemem doğrusu. Sadece diyabet konusundaki doğruları bildiğinden emin olmak istedim. Bu hastalık senin yaşında başladığında genelde kalıtsal olarak aktarılmış oluyor dedim. Halamın 40'lı yaşlarında diyabeti çıktı. Ama o aşırı kiloluydu ve babamın pastanesinde çalışıyordu. Judy Katie'ye getirdiği sandviçle içeri girdi ve bana da laboratuvar sonuçlarını uzattı. Tahmin ettiğim gibi Katie'nin kandaki glikoz seviyesi 45'ti. Normalin hayli altında. Katie, seni Judy ile tanıştırayım. Geldiğinde seninle o ilgilendi. Judy hastamız Katie Jenner. Ailesiyle birlikte North End'de yaşıyor. Jenner'ı bilir misin? Onların aile pastanesi. İnanmıyorum dedi Judy. Kendinden geçercesine. Babanın psikotikleri benim sonum olacak biliyor musun? Giysiler ve her şey için çok teşekkür ederim. Deli gibi davrandıysam özür dilerim. Hiç önemli değil hayatım. Doğru yere geldin. Bir ihtiyacın olursa ben hemen dışarıdayım. Judy'nin Jenner ile ilgili imayı anlayıp Kate'in ailesiyle temasa geçeceğini umuyordum. Aile muhtemelen kızlarını merak etmişti ve gelip alacaktı. Kate, buraya ilk geldiğimde sen kafa üstü duruyordun. Kız daha fazla utandırmamak için çıplaklıktan söz etmedim. Katie güldü. Aman tanrım, yoga dersi alıyorum da bazen gevşemek için amuda kalkıyorum. Katie sandviçini yemeye başladı. Ben de notlarımı yazmak üzere koridora çıktım. Kızın amuda kalkma hareketinin psikolojik bir önemi yok gibi görünüyordu. Hastanın diyabet konusunda endokrinolog ve beslenme uzmanı ile de görüşmesi gerektiğini düşünüyordum. Judy, Bay ve Bayan General'un yola çıktıklarını söyledi. 10 dakika kadar sonra Katie'yi yeniden kontrol ettim. Elleriyle yüzünü örtmüş sedyede dinleniyordu. Neyin var Katie dedim. Gözyaşlarını sildi. Hayatım tam bir felaket. Şu diyabet olayıyla bir türlü başa çıkamıyorum. Aktris olup oyunculuk derslerimin parasını kendim ödemeye çalışıyorum. Ama annemi hiçbir zaman memnun edemiyorum. Nasıl yani dedim. Bu gece olanlar onu yine hayal kırıklığına uğratacak. Zaten başka bir işe yaradığım da yok dedi. Anneme göre aktivist olmak saçmalık. Üniversiteden kaçmak ve hayat boyu garson olmak için bir mazeret. Aslında çok komik çünkü eskiden kendisi de oyuncuymuş. Çağrı cihazıma yine acil durum çağrısı geldi. Katie'nin basit bir acil servis hastasından çok daha karmaşık bir vaka olduğunu görebiliyordum. Fakat işime devam etmek istiyordum. Sonuçta portakal suyu zaferini elde etmiştim. Ve orada kalmaya devam ettiğim takdirde Katie'nin ailevi ve tıbbi sorunlarına takılıp kalacaktım. Bir yandan fırsatım varken çekilmek istiyordum çünkü Kate'nin diğer sorunları için psikiyatrik açıdan bir kahraman olabileceğinden emin değildim. Hem kahve odasında anlatacak çok güzel bir hikayem de vardı artık. Ama bir yandan biliyordum ki daha iyi bir psikiyatr olabilmek için kalıp bu zorlukla yüzleşmeliydim. Bu yüzden de kaçıp gitmek yerine çağrı cihazımı susturdum ve annenin kariyerini desteklememesi seni çok üzüyordur herhalde dedim. Sözlerim gözyaşı selini iyice coşturdu. Keti'ye bir mendil uzatıp bir süre ağlamasını bekledim. Doğru söylüyorsunuz Doktor Small. Gerçekten çok üzüyor. Kimse anlamıyor bunu. Keti, bence duyguların hakkında konuşabileceğin biri olursa senin için iyi olur. İstersen bu hafta görüşelim seninle. Düşünür müsün böyle bir şeyi? Keti evet anlamında başını salladı. O sırada kapı ardına kadar açıldı. 40'lı yaşlarında bir kadın ile kocası telaşla içeri girdiler. Katie, nasıl merak ettik seni? Nereye gittin? Başına neler geldi bilemedik. Bayan Jenner kollarını sıkı ve rahatsız görünen kızının boynuna doladı. Anne iyiyim ben. İnsülinimle ilgili bir sorunum oldu yine. Seni Doktor Small'la tanıştırayım. Kendisi bana neler olduğunu buldu. Bundan sonra psikiyatristim olacak benim. Ne dedi Kate'in annesi. Psikiyatriste ihtiyacın yok ki senin. Deli falan değilsin. Bayan Jenner bana baktı. Neler oluyor? Kate'in ne işi var burada? Cevap vermekte tereddüt ettim. Katie ile daha yeni doktor hasta ilişkisi kurmuştum ve hastamın bana söylediklerini gizli kalacağını bilmesini istiyordum. Öte yandan ortada tıbbi olarak acil bir durum vardı ve aile de belli ki endişeliydi. Ben seçeneklerimi gözden geçirirken Katie yardımıma yetişti. Glukozum çok düştüğü için buradayım. Bay Jenner ilk defa konuştu. Ama hayatım, yine acil odasındasın. Kahvaltıda az yemişim. Biraz kafa karışıklığı yaşamışım. Bu yüzden de Doktor Small'u çağırmışlar. Şimdi iyiyim ama. Annesi tatmin olmamıştı. Ama niye kimse beni aramadı? Aradık Bayan Jenner'ı ilk fırsatta aradık dedim. Yeterince vakitli aramamışsınız. Dava etmem lazım bu hastaneyi. Katie'ye döndü. Sen de cezalısın küçük hanım. Belli ki aynı anda hem insülinle hem de aptal garsonluk işinde baş edemiyorsun. Katie annesinin eleştirisi üzerine gerginleşti. Bana ceza veremezsin anne. 20 yaşına geldim artık. Benim çatımın altında yaşadığın sürece ne istersem onu yaparım. Bak hayatım dedi Bay Jenner karısına. Katie'yi bulduk. Kimseye bir şey olmamış. Gel şimdi eve gidelim. Gerisine yarın bakarız. Katie ile kart vizitimi verdim. Annesi Katie'ye getirdiği kıyafetleri giydirirken ben Bay Jenner ile Altınoğlu odadan çıktım. Bay Jenner dışarıda bana yardım için teşekkür etti. Ben ise acil servisten ayrılmadan önce Judy'nin Katie'ye diyabetle ilgili gerekli bilgileri vermesini sağladım. Kahve odasına dönerken acil servisin artık sakin olduğunu fark ettim. Yorgunluktan bitap düştüğüm için kanepeye uzanıp biraz gözlerimi dinlendirmeye karar verdim. Small, uyan, berbat görünüyorsun. Sabah olmuştu ve Mike az önce hastaneye gelmişti. Bütün gece kanepede uyuyakalmıştım ve bir sonraki mesaim başlamak üzereydi. Saat kaç dedim. Saat düz saati, iğrenç durumdasın. Mike bana bir bardak kahve uzattı. Kahveyi alıp duş yapmak ve üstümü değiştirmek üzere asistan doktorlar odasına gittim. Günün geri kalanında nöbetle geçen her gecenin ertesi yakama yapışan kronik yorgunlukla mücadele ettim. Hareket ettiğim sürece sorun yoktu ama uzun uzun oturursam göz kapaklarımı açık tutmaya kendimi zorlamam gerekiyordu. Aksi takdirde uyuyakalıyordum. Günümüzde artık asistan doktorların hastalarla ilgilenirken bu derece yorgunluk yaşamasını önlemek için nöbet saatleri sınırlandırıldı. Aklım sürekli Kate Jenner'ın acil servisteki sıra dışı haline gidiyordu. Kızın uğraştığı duygusal sorunlar oldukça karmaşıktı. Ona gerçek anlamda yardım edebilecek kadar tecrübeli olduğumdan emin değildim.